Kaftağından yeryüzüne. Masallar, destanlar.
Sevgili dinleyiciler, Kaf Dağı'ndan Yeryüzüne Masallar, Destanlar programına hoş geldiniz. Hem yetişkinleri hem de çocukları yaklaşık yarım saat sürecek büyülü bir yolculuğa at davet ediyoruz. Yapımcılığını Zeynep Yıldırım'ın üstlendiği programda masal anlatıcısı Mehtap İnan'ın sesinden Yılan Prens adlı masalı dinliyoruz.
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Bir birim gölgede kilim, kilimde bir kız. Ağzında sakız, gözleri boncuk boncuk. Gül dalında bir tomurcuk. Bu kıza güllü derler, masalımıza dilli derler. Vakti zamanında öyle bir yer, öyle bir padişah ülkesi varmış ki. Yok yokmuş ama her yokluğun olduğu yerde varlık da ona denkmiş. Padişah ne kadar varlıklıysa, o ülkede yaşayan yoksul mu yoksul bir kadın varmış. Kadın kendi halinde aç bir aç yatarmış. Bulunduğu yer bir virane. Padişahın sarayından o kadar uzakta ve padişahın da haberi olmazmış zaten bu yoksul insancıkta. Öyle fakir, öyle fakirmiş dedik ya, kadın çoğu zaman geceleri aç girermiş yatağa. Bahçesinde tek bir tane nar ağacı varmış. Nar ağacı yılda bir meyve verirmiş ve kadın onlar taneleriyle günlerce ama günlerce kendine sofra kurarmış. Güzellik yaparmış. Suyu dolmazmış bu kadıncağızın. Gider denizden getirirmiş. Bir tarafı göz alabildiğine uçsuz bucaksız deniz, arka tarafı orman. Ama gel gelelim. Kadıncağız evinde yiyecek ekmek bulamazmış. Ormana gider, oradaki kuru dut dallarından yaprakları toparlar. O kurumuş yapraklarla kendisine un yapar, karnını öyle doyururmuş. Kadıncağız o kadar yılmış, o kadar bıkmış ki bu hayatta. Dua etmeye başlamış. Allah'ım, ya bana bir umut ışığı ver, ya da benim canımı al. Ya bana bir umut ışığı ver, ya da benim canımı al. Bu duası o kadar, o kadar, o kadar yürektenmiş ki. Nereye gitse ellerini açar ve dua edermiş. Ya bana bir umut ışığı ver, ya da canımı al. Dilekler, dualar, sonsuz açılan kapılar gibidir. Mutlaka ki o kapıların hepsi zorlanmış ve duaları galiba bir gün kabul olmuş. Kadıncağız uyanmış, sağına bakmış, yok, soluna bakmış, yok. Demiş bari gideyim, denizden yine su getireyim. Kovasını almış, denize doğru gitmiş. Göz alabildiğine uçsuz bucaksız o deniz pırıl pırıl parlıyormuş. Soyunmuş, dökünmüş, girmiş denize. Artık orada ne kadar kaldıysa siz de ben de bilmiyoruz. Ama çıktığında bir ferahlamış, bir ağlamak gelmiş kendisine. Gözyaşları tane tane kumun üzerine düşüp orada yok olurken giyineyim diye elini uzatmış çamaşırlarına, bir anda bir şey fark etmiş. Kovanın içinde kapkara bir yılan. Hemen başındaki eşarbı çıkarttığı gibi kovanın üstüne sarıvermiş. Sonra açmış ellerini. Allah'ım demiş, sana çok şükür. Dualarımı duydun. Duydun ki bana bu ölümü hak gördün. Şimdi bu yılan benim canımı alacak. Ben de mutlu olacağım. Bu yılan beni öldürecek. Sen dualarımı duydun nihayet. Kadıncağız bu sefer şükür gözyaşları dökmüş ama hevesle kalkmış ayağa, giyinmiş, eline de almış eşarpla bağladığı kovasını, evine doğru yollanmış. Evine geldiği zaman güzelce temizlemiş her tarafı. Sonra süslenmiş. Bir kadın olsak da ölümümüzün bile güzel olmasını istiyoruz galiba. Sonra da hevesle açıvermiş eşarbın bağını. Beklemiş ki yılan kendisini soksun ve öldürsün. Ama öyle olmamış. Beklemiş, beklemiş. Yılan başını bile göstermemiş kovadan. Kadıncağız korka korka kovaya doğru şöyle bir eğilmiş. Bir de ne görsün kovanın içerisinde? Şimdiye kadar hiç görmediği güzellikte bir gerdan kadar güzelmiş ki. Siyah taşlarla işlenmiş. Ancak krallara, padişahlara, sultanlara layık bir gerdan. Kadıncağız kendi boynuna bile tutmaya kıyamamış. Hemen onu güzelce yerde bulduğu bir pamuklu çamaşıra sarmış, cebine yerleştirmiş. Bunu demiş padişaha götürüp satacağım, o da bana yaşayacağım kadar altın verecek. Allah'ım sana çok şükür. Ben ölüme de razı olunca sen beni ölümden de kurtardın. Kadının duası çok güzelmiş. Sonra yavaş yavaş yürümeye başlamış. Günler süren bir yolculuk olmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Konarak, göçerek. Su bulursa içerek, yiyeceği yiyerek. En sonunda gelmiş padişahın sarayına. Dışarıdan görüntüsü şaşalı, yaldız yaldız kapıları olan, gökyüzünü öpen kubbeleriyle o kadar mı güzelmiş, o kadar mı harikaymış. Yavaş yavaş yönünü merdivenlere doğru çevirmiş ve anında harem ağaları yolunu kesmiş. Nereye gidersin be kadın demişler. Kadıncağız demiş ki olmaz, sadece padişaha söyleyeceğim. Bre kadın, senin şurada açlıktan nefesin kokuyor. Senin padişaha ne verebileceğin olabilir? Yok demiş, bırakın beni, gideyim padişaha söyleyeceğim bir şey var. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Kadın da duracak gibi değil. Bunlar tartışırlarken padişah da pencereden bakarken görmüş kadının feryatlarını. Orada ne oluyor diye sormuş. Demişler bu kadın sizin huzurunuza gelmek ister. E gelsin bari. Gelsin bari lafını duyunca kapılar açılmış anında. Harem ağları çekilmişler ayak altından. Kapı ağları, kullukçuların hepsi bir bir açılıvermiş. Ve kadıncağız kıpkırmızı halıların üzerinde dokunarak yürüye yürüye çıkmış padişahın huzuruna. Padişah kadına bakmış. Buyur demiş, benden ne istersin? Ben kimim ki sizden bir şey isteyeyim? Ben demiş yoksul bir kadınım. Ama elime bir servet değerinde bir gerdanlık geçti. Bu gerdanlığı siz de görün istedim. Padişah tahtının olduğu o yüksek yerden şöyle bir başını eğmiş. Kadın da cebinden hızlı çıkartıp pamuklu o çamaşırın arasından gösterivermiş gerdanlığı. Yaklaştır demiş padişah. Ve kadın yaklaştırmış gerdanlığı, iki eliyle tutarak göstermiş padişaha. Bakmış, bakmış padişah. Evet demiş, çok güzel. Tam o sırada Sultan Hanım geçiyormuş yukarıdaki merdivenlerden ve görmüş kadının elindeki gerdanlığı, yüzünde bir tebessüm oluşmuş. Ne kadar güzel demiş. Padişah Sultan Hanım'a bakmış. Yıllardır onu bir kerecik gülümserken görmediğini düşününce kalbi güm güm güm atmaya başlamış. Beğendin mi sultanım demiş. Beğenmek ne kelime? Sana bana layık bu. Padişahlığımıza layık. Alacak mısın bu kadından bu gerdanlığı? Evet demiş, madem ki sen istedin sevdin alacağım. Ve böylece gerdanlığı almışlar kadından. Epeyce de bir altın vermişler. Kadıncağız sevine sevine o viranesine dönerken, yolda o altınlarla neler yapacağının hayalini kurarken, Sultan Hanım çıplak boynuna gerdanlığı yavaşça yerleştirmiş, padişah da arkadan kilidini takmış. Gerdanlık o kadar güzel duruyormuş ki, sarayda dolaşan kim varsa sultandan gözünü alamıyorlarmış. Hal böyle olunca padişah da kadıncağıza, siz demiş, sultanım tam bu gerdanlık sizin boynunuza göre Ama ben bakışlardan, nazarlardan korkarım. Gelin şöyle yapalım. Bu nazar, bu bakıştan sizi esirgeyelim. Çıkartalım bu gerdanlığı, bir kutuya koyup hazineye yerleştirelim. Özel bir günümüz olduğunda takalım. Yoksa bu gerdanlıkla bu bakışlar sizi hasta eder. Kadıncağız hiç ikilememiş kocasının sözünü. Padişahım haklısın deyip çıkartmışlar gerdanlığı, hemen kırmızı kadife bir kutu bulmuşlar. Kutunun içine yerleştirmişler. Bu büyükçe kutuda o gerdanlık o kadar güzel duruyormuş ki, hemen kapağını kapatıp kilitleyip hazineye göndermişler. Karı koca kendi elleriyle gidip bakmışlar sonra. Gerçekten yeri sağlam mı diye yoklamışlar. Ve düzeltmelerini de yaptıktan sonra hazinedeki yerinin çıkmışlar dışarıya. Aradan günler geçmiş. 2 hafta, bilemediniz 3 hafta sonra yan ülkenin kralı padişaha bir mektup yollamış. Bir daveti. O kadar mutlu bir günmüş ki onlar için. Kralla kraliçenin bir kızı olmuş. Ve bu kutlamalara padişahla sultan hanımı da çağırıyorlarmış. Padişahla sultan hanım göz göze gelmişler ve kendilerinin yıllardır beklediği haber komşu ülkenin kralından gelince ona da kendi çocukları olmuş gibi sevinmişler. Yıllardır çocukları olmayan padişahla sultan hanım giyinip kuşanıp demişler ki biz de gidelim şenliklerine ortak olalım. Hem o güzel kızı biz de koklamış oluruz. Dünya gözüyle bir güzel çocuk da biz görmüş oluruz. Böylece yola çıkmışlar ama yolda birden sultan hanım fark etmiş. Eyvah demiş, kolyemi almadık. Arabayı durdurmuşlar. Padişahla sultan hanım tekrar çıkmışlar hazine odasına. Girmişler, kutuyu çıkarmışlar, kilidi açmışlar. O da ne? Gerdanlığın yerinde yeller esiyor. Ama gerdanlık yerine bal tatlısı dudakları olan kapkara gözlü bir erkek çocuğu var. Sultan hanımla padişah bir sevinmişler, bir mutlu olmuşlar ki hiç sormayın. Biri almış, sevmiş, okşamış, koklamış, diğerine vermiş. Diğeri sevmiş, okşamış, koklamış, diğerine vermiş. Ve çocuklarını da, çocukları dedim değil mi? Kendi çocukları gibi benimsemişler çünkü. Sultan hanım demiş ki, Allah o kadını sevindirdik diye bize bu mutluluğu verdi. Gerdanlığımızı bu çocukla değiştirdi. Bu çocuk mutlaka ki bizim. Ve bu doğmuş güzel kız çocuğunun yanına biz de kendi çocuğumuzla gideceğiz. Bundan güzel bir baht, bundan güzel bir taht olur mu? Hemen hazırlamışlar ve çocuğu güzelce kundaklamışlar. Kucaklarında gitmişler komşu ülkenin krallığına. Bebekleri yan yana yatırmışlar. Beşikleri aynı anda sallanmış. Böylece güzel ninnileri iki çocuk da aynı sesten duymuş, dinlemiş. Gel zaman git zaman. Sultan hanımla kraliçe sık sık görüşmeye başlamışlar. Çocuklar da daha sık bir araya geldiği için iki iyi arkadaş olmuşlar. Yıllar hızla geçmeye başlamış. Çocukların 1. doğum günü, 2. doğum günü, 3., 4., 5., 15. doğum günü derken çocuklar bir arada durunca, gençlik de böyle güzel su yolunda akınca birbirlerine sevdalanmışlar. İki çocuğun da aşkı tam ve güzelmiş. Birbirlerinden başka bir şey düşünmüyor ve görmüyorlarmış. Gel zaman git zaman. Padişah demiş ki biz erkek tarafıyız. Bari haber gönderelim, kızı isteyelim. Düğünler güzel olmuş. 40 gün 40 gece sürmüş. Her şey yolunda gidermiş. Ama sadece masallarda her şey yolunda gider. Fakat bu masalda böyle olmamış. Düğünler bittikten, babalar, anneler evlerine çekildikten sonra genç kızla genç delikanlı odalarına geçeceklerken kız gerdek odasının kapısını eline attığında birdenbire kızın annesi kesmiş kızın yolunu. Bana bak kızım. O oğlanın onların oğlu olmadığını herkes biliyor. Sultan hanım bir hamilelik geçirmedi çünkü. Olsaydı hepimiz duyardık. O çocuk kimin çocuğuymuş, nereden gelmiş, sorup öğrenmeden onunla birlikte olmayacaksın. Soy çok önemlidir. Ondan sonuçta soyun türüyecek. Ondan doğacak çocukların kimin çocuğu olsun, kimin torunu, kimin nesi bilmek zorundasın. Böyle deyince kız peki anne demiş, istediğim bu olsun. Odaya girmiş, şehzade saçlarını okşayacak olmuş kızın. Kız hemen elinin tersiyle itmiş. Bana bak demiş, sen kimin oğlusun? Annemle babamı tanıyorsun demiş. Yok demiş, sen onların çocuğu değilsin. Bana nereden geldiğini, kim olduğunu söyleyeceksin. Etme sultanım, yapma sultanım. Lütfen beni zorlama. Henüz sırası değil. Günü gelince herkes her şeyi öğrenir. Ama şu an değil. Bırak, zamanı vardır. Zamanını bekleyelim. Şimdi bunun vakti midir, zamanı mıdır? Yok, yok. Nuh demiş, peygamber dememiş kız. Ve o gece ne zaman delikanlı kendisine yaklaşsa, kızcağız asmış suratını, kimin oğlusun, kimin çocuğusun, sen kimsin, nesin? Bana söylemeden bana dokunamazsın. Sabaha kadar delikanlı habire kızla konuşmaya çalışmış ama kız sürekli onu itelemiş, kakalamış. Sabahı bulmuşlar nihayetinde. Gelin odasından ikisinin de yüzü asık çıkmış. Kimse ne olduğunu anlayamamış. Gelinin annesi hemen sormuş, kız demiş söyledi mi? Kimin çocuğuymuş? Yok anne, söylemedi. O zaman böyle devam et. Kız annesinden dersi alınca aynı şekilde devam etmiş günlerce, haftalarca ve aylarca. Delikanlı her seferinde kıza yakınlaşmaya çalışmış, sevgiyle uzanmaya çalışmış ama kız her seferinde bir şekilde onu uzaklaştırmış. Aylar sonra delikanlı demiş ki, bak güzeller güzeli. Madem ki kim olduğumu öğrenmeyi çok istiyorsun. Çok istiyordun öyle değil mi? Evet demiş, istiyorum. Söyle ki muradımıza erelim. O zaman demiş, bin atının arkasına benimle gel. Nereye gidiyoruz? Demiş, o da benim sırrım. Hele demiş bir sırası gelsin, o zaman görürsün. Gitmişler böylece denizin kenarına doğru. Delikanlı hadi demiş, inelim atımızdan aşağıya. Atlarından inmişler. Kıza uçsuz bucaksız denizi göstermiş. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyordun değil mi? Demiş. Ben bu denizde birdenbire bir köpük olmuş denizde delikanlı ve yok olup gitmiş. Karışıvermiş sulara. Kız ne olduğunu anlayamamış. Sağa bakmış, yok. Sola bakmış, yok. İşte o padişahlığın yine yokluk zamanına gelen yer tam da o noktadaymış. Bir an düşünmüş kızcağız. Bu adam bana ne demek istedi? Beni buraya kadar niye getirdi? Ben onu nasıl tekrar görürüm? Ne yaparım, ne ederim? Birden kumların üzerine bir yazı çıkmış. Beni görmek istiyorsan 7 yıl beklersin. Hemen kız atına atladığı gibi doğru saraya gitmiş. Çıkmış babasının karşısına. Baba demiş, bu saatten sonra size ait hiçbir şey istemiyorum. Eğer beni kızım diye seviyor, benimsiyorsanız hemen bana kıyıya bir küçücük kulübe yaptırın. Bu kulübede yatıp kalkacağım ben. Kızım etme, eyleme. Sen bir padişah kızısın. Sen bir sultan kızısın. Niye böyle yapıyorsun? Yok, kız hiçbir şekilde kabul etmemiş. Ve ondan sonra sus orucuna girmiş. Kimseyle konuşmayacağına da çok büyük yemin ederek gitmiş babasının yaptırdığı o küçücük barakada kumsalda yaşamaya başlamış. Küçücük bir kulübe, bir yatak, bir halı, bir dolap, bir masa, birkaç tane de bardak, tabak. Bunun dışında neredeyse hiçbir şey yokmuş kızım. Zaten bir şeye de ihtiyacı yokmuş. Sabah uyanıyormuş. Kumsal boyunca yürüyormuş, denizin sesini dinliyormuş, çok uzaklara bakıyormuş belki sevdiğini görebilir diye ama ne gelen varmış, ne giden. Hiç kimse, ama hiç kimse yokmuş. Kız böyle günlerce zaman geçirmiş. Herkes bu kızın orada neler yaptığını çok merak ediyormuş. Padişah bazen korumalar gönderiyormuş. İki koruma kapısının önünde daima bekliyormuş. Kız uyuyuncaya kadar korumalar sağda solda gezinip kızı rahat bırakıyorlarmış. Ama daha sonra kızcağız geldiği zaman kapısının önünden bir adım bile bir yere gitmeden onu korumaya, kollamaya başlıyorlarmış. Günler hızla ilerlemiş. Derken bir yıl, iki yıl, üç yıl, saat de çok hızlı geçmiş. Tam 7 yıl geçmiş. Kız artık ümidini neredeyse kesmiş. Öyle ya, aşk öyle kolay bulunur bir şey değilmiş ama kaybedilince de bir daha kendisine gelebilir mi? İmkan var mıymış böyle bir şey? Bunların sorgusunu günlerce, gecelerce yapınca kız, ay ışığında, gündüz, güneş batarken, bütün mevsimlerde, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, hepsinde teker teker Allah'a dua ederken, Allah'ım onu bana geri gönder, ne olursun ben onu istiyorum, şehzademi bana geri ver diyerek dua ederken, hep aynı isteği varmış. Nasıl yaşlı kadının da tek bir duası vardı, kızın da duası tekmiş artık. Günler birbirini kovalayıp da 7 yıl tamam olduktan sonra kızcağız umudunu da kesmiş dedik ya. Bir gün yatağında uyanmış, birden halının üzerindeki bir toprak parçası dikkatini çekmiş. Allah Allah demiş, ben topraklı ayakkabılarla girmedim içeriye. Acaba bu toprak nereden geldi? Acaba korumalar mı içeriye girdi? Kaş göz işaretiyle göstererek sormuş korumalara. Korumalar yerdeki toprağı görüp, yok demişler bizim bir haberimiz. Olabilir demiş kız. Sonuçta doğada bir yerde yaşıyoruz. Olabilir. Ertesi gün tekrar uyanıp da yine görünce o toprak parçasını, eyvah demiş. Herhalde birisi giriyor içeriye. Bu gece ne olacağını öğrenebilmem için bir yol olmalı. Kendi etini bir midye kabuğuyla çizip o gün hiç uyumamaya karar vermiş. Acısı o kadar fazlaymış ki o midyenin kestiği yerin, gerçekten de hiç ama hiç gözünü kırpmamış. Tam uyuyacak gibi oluyormuş, yarası birden sızladığı için gözlerini tekrar açıyormuş. Derken kapının açıldığının sesini duymuş. Kapı yavaşça açılmış. Bir şeyin yerde süründüğünü duymuş. Sonra yanındaki yastığa birisinin baş koyduğunu duymuş. Gözlerini açmış ve arkasını dönünce o kara yılanla tekrar karşılaşmış. Kara gözlerine baktığı zaman onun kendi şehzadesi olduğunu anlamış. Sonra hiç konuşmadan konuşmaya başlamışlar. Kız sormuş, 7 yıldır seni bekliyorum. Bana böyle mi gelecektin? Delikanlı cevap vermiş. Ben de çok özledim. Ama beni geri istiyorsan öyle bir şey yapmalısın ki. Söyle, ne istersen yaparım. Ne istersem yapar mısın gerçekten? Seni 7 yıl bekledim. Tabii ki her istediğini yaparım. O zaman bu gece evinin 4 köşesine de manda sütüyle dolu kovalar yerleşti. Gece yarısından sonra şu gördüğün deniz ayrılacak ikiye. İçinden binlerce yılan çıkacak gelecek. Hepsi de bu viraneye. Sakın ama sakın kapını örtme. Sakın onlardan korkma ve tiksinme. Kimisi senin ayağının üstünden geçecek. Kimisi belki koluna sürülecek. Sakın korkma. Hepsi gelip o sütlerden içsinler bırak. Onların hepsi kardeşim gibidir. En sona kırmızı, kıpkırmızı bir yılan çıkıp gelecek. İşte o bana bütün bu büyüleri yapan kadındır. Senin karşına geldiği zaman ona beni istediğini söylersin. Beni gönderirse sana sadece o gönderir. Allah dualarını kabul etmişse de her şeyin bir yolu, yordamı vardır. O yolu ve yordamı da biz tayin edemeyiz. Böyle söylemiş. Şimdi demiş yum gözlerini, kızcağız gözlerini yumar gibi olmuş, bir uyanmış. Yok ama yastığın üzerindeki çukurdan anlamış her şeyin gerçek olduğunu. Yerdeki topraktan hiç şüphe etmemiş, her şey gerçekmiş. Uyanmış o gün. O gün onun için dünyanın en güzel günüymüş. Saçlarını taramış, gözlerine sürmesini çekmiş, en güzel kıyafetini giymiş. Söylemiş korumalara. 4 koruma da 4 kova süt getirmiş. O kadar güzelmiş ki her şey. Kız muradına ereceğinden eminmiş. Sonra kapıyı açmış, korumaları göndermiş. Kendisi de kapının önüne oturup beklemeye başlamış. Hava kararmaya başlamış. Gün tamamen batmış. Yıldızlar görünmüş. Derken ay tam tepeye çıkmış. Hava serinlemiş. Denizin dalgalarında hiçbir değişiklik olmamış. Kızın umudu kesilmiş. Artık demiş gelmeyecek. Bana yalan söyledi. Derken deniz ortasından ikiye bir fermuar gibi açılmış. İçinden bir sürü yılan çıkmaya başlamış. Beyaz, siyah, sarı, koskocaman, geniş, kısacık, küçücük, bir sürü yılan. Hepsinin de tek hedefi varmış, kendi evi. Kapının önündeyken kenara çekilmiş rahat geçsinler diye. Kimi gerçekten ayaklarına dolanarak geçmiş, kimi etine sürtünerek. Yılanların tek bir isteği varmış, bir damla süt içmek. Hepsi de sütlerini içmişler. Bütün yılanlardan daha büyük, kıpkırmızı bir yılan, denizi de ikiye katlayarak bir kıvrılmasıyla birlikte kıyıya çıkıvermiş. Kızın gözlerine bakmış, göz göze gelmişler. Kız korkuyormuş. Aslında yaprak gibi titriyecekmiş kendini bıraksa ama delikanlıya verdiği söz varmış yüreğinde. Kırmızı yılan ona seslenmiş. Farkındasın değil mi? Ödün kopuyor. Karşımdasın ama korkudan ölmek üzeresin. Peki seni karşımda tutan nedir? Söyle bana. Seni karşımda tutan, benden istediğin nedir? Kızcağız hemen başlamış söze. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Ama şehzademi sadece siz bana geri verebilirsiniz. Aa, sen yoksa şehzademe şu acılar çektiren kız mısın? O sultan, o küçük prenses. Demek o sensin. Oğlumu derinden yaraladın. Ona güvenmedin. Sana onu geri gönderirsem, tekrar dönüşmeyeceği ne malum? O önce bir yılandı, sonra bir gerdanlık oldu. Sonra denizde bir köpük, sonra tekrar yılan. Sonra başka bir şeye dönüşmeyeceğinin garantisi yok. Onu öyle de sevebilir misin? Kızcağız, razıyım demiş. Sen yeter ki onu gönder. Onu bana şehzadem olarak gönder. Benden aldığın şekilde geri ver. Sonra dönüşürse, dönüştüğü hali de severim elbette. Bir sessizlik olmuş. Kırmızı yılan kızın tam gözlerinin elifine elifine bakıyormuş. Ve birden pekala demiş. Gece yarısını geçip de sabah güneşi uyandırırken şehzaden kapında olacak. Şimdi çekil önümden. Kızcağız çekilmiş önünden ve kırmızı yılan da girmiş sütünü içmiş. Sonra hiçbir şey olmamış gibi onca yılan tekrar denize doğru yönlenip kaybolmuşlar gözden. Bir tane yılan bile kalmamış. Sonra kızcağız yine beklemeye başlamış. Bazıları çok bekler. Bekledikleri şeyleri de bekleyerek geçer zamanları. Kız sabah gün doğarken kırmızı yılan da bana yalan söyledi diye umudunu kestiği sırada şehzade görünmüş. Ayaklarıyla çıkmış kıyıya ve sarılmış hasretle karısına. O saatten sonra da özlem duyan sevgililer ne yapar ne ederlerse öylece sarılıp kalmışlar. Sabaha el ele çıkmışlar padişahların huzuruna. Bir tarafta ana babası kızın, bir tarafta oğlanın anası babası. Ve aradan geçmiş 7 yıl. İkisi de padişahlığını vermişler şehzade ve kızlarına. O günden sonra her şey tamam olmuş, yerini bulmuş. Kız bir daha öyle çok fazla sorgu sual etmemiş. Delikanlı da ne sırrı varsa kızla hep paylaşmış. Bir gün gerçekten değişmiş mi diye soruyorsanız eğer, evet, bir gün değişmişler. Kız da değişmiş, erkek de değişmiş. Onlardan yeni birer kız ve erkek dünyaya gelmiş. Söyledik, dinledik. Bu masalı Nazlı Çevik Azazi'den okuduk, söyledik. Bir tamam ister, bir kara duman. Kaf Dağı, yeryüzü arası. Şimdi herkesin kendi hayatını bir masal gibi yaşamanın sırası.
Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.